Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yer, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biriniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Ciddi Stüdyosu'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Kader, ruh, sülale ve aile parçalarımızdan sonra 5. parçamız olan beden konusunda sizlere bazı bilgiler vermeye bu haftada devam edeceğim. Aziz dostlarım, bu seri, yani 66 parçalı human puzzle, insanı oluşturan 66 parça serisi, İnsanın kendisini tanımasına, kendisini oluşturan parçaların farkına varmasına, beslemediği, ihmal ettiği, unuttuğu içsel ve dışsal parçaları keşfetmesine vesile olması için tasarlandı. Hayatımızdaki sıkıntıların, üzüntülerin, stresin ana sebebi ihmal ettiğimiz parçalarımızdaki sıkıntı dolayısıyladır. Bu ihmal ettiğimiz, bakmadığımız, beslemediğimiz ve beslemeyi unuttuğumuz ve hilkatinin hilafına davranarak zarar verdiğimiz parçalarımız yüzünden tüm sistemimizde bir fonksiyon kaybı hasıl oldu. İşte bu 66 parçalı insan puzzle'ını hazırlamamdaki ana gayem, sizlere sizi oluşturan bu 66 parça hakkında en azından yeteri kadar gerekli malumatı, bilgiyi vererek sizi kendi parçalarınızın bakımını olması gerektiği gibi yapmanıza teşvik etmektir ve ikna etmektir. Bakımı gelen parçalarınızın bakımını yapmanızı sağlamaktır. Değişmesi gereken bir parçanız varsa ki bunları değiştirmektir. Göreceksiniz, manevi açıdan değiştirmemiz gereken o kadar çok içsel parçalarımız var ki aziz dostlarım, anlattığımda gerçekten çok şaşıracaksınız. Biz bunları neden bu kadar yıl ihmal ettik diye. İnsan kullandığı telefonlarla alakalı son 20 yıla bir bakın, son 30 yıla bir bakın. 1994 yılında tahmin ediyorum ilk cep telefonları Türkiye'ye gelmeye başladı. Hani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl aynı model telefonu kullanan bir insan var mı? Çevrenize şöyle bir bakın. Yeni bir model çıktığında, yeni bir marka çıktığında, yeni bir fonksiyon geldiğinde hemen onu değiştiriyoruz değil mi? İmkanımız varsa evimizi, imkanımız varsa arabamızı, imkanımız varsa kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Hatta bazen şeklimizi, şemalimizi, stil anlamında saçımızı değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla asıl bu dışsal parçalardan ziyade, elbette bunlar da insanın yaşadığı evi, kullandığı arabası, kullandığı aksesuarları, kılığı, kıyafeti, kendi parçalarını oluşturan o mütemmim cüzlerinden bir tanesi. Bunlarda da hayırlı manada gerekli bir değiştirmek önemli. Ama benim buradaki kastım, dışsal parçaları çok iyi takip ediyoruz ama ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz bedenimizle alakalı, gerçekten onu layıkı ve çile tanıyarak onun bakımını gerektiği gibi yapabiliyor muyuz? Size iki haftadan beri bedenle alakalı epey bir malumat verdim. En son içimizdeki savunma ağına gelmiştik. Bağışıklık sistemi denildiğinde aklımıza yalnızca beyaz kan hücreleri geliyor değil mi aziz dostlarım? Oysa bağışıklık deri, mukus tabakaları, mide asidi, kemik iliği, kan, lenf düğümleri, dalak ve farklı hücrelerden oluşan büyük ve muazzam bir savunma ağıdır. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi hızlı ilk savunmayı yapar. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise belirli tehditleri daha özel biçimde tanıyıp hafıza geliştirebilir. Güncel bir bilimsel çalışmada ortalama bir insanın bağışıklık sisteminin yaklaşık 1.8 trilyon hücreden oluşabileceği ve bu hücrelerin toplam ağırlığının yaklaşık 1.2 kilogram olabileceği hesaplandı. Dolayısıyla bağışıklık böyle 3-5 askerden oluşan küçük bir birlik değildir. Bedenin her tarafına dağılmış devasa bir tanıma, haberleşme ve müdahale ve hatta mücadele teşkilatıdır. Fakat bağışıklık sistemini yalnızca güçlü ya da zayıf diye anlatmak çoğu zaman yetersizdir. Savunma sistemi dengeli bir çalışmadır. Yetersiz tepki enfeksiyonlara açık bırakabilir bu savunma sistemini. Gereksiz ve yanlış yönelmiş tepki ise alerji ve otoimmün hastalıklar gibi sorunlara katkıda bulunabilir. Bu yüzden bilimsel karşılığı belirsiz bağışıklığı uçurma vaatlerine dikkat etmemek gerekir. Bu yüzden bağışıklık sistemi elbette vücudumuzun en önemli koruma ve muhafaza sistemlerinden bir tanesidir. Ama bilimsel karşılığı belli olmayan, işte bağışıklığınızı şöyle uçuracağız, böyle kaçıracağız gibi, şöyle koruyacağız gibi vaatlere de çok dikkat etmek gerekir. Bağışıklık bir düğmeye basıp sonuna kadar artıracağımız bir sistem değildir. Karmaşık ve dengeli bir orkestradır. Şunu biliyoruz ki hastalıklarla mücadelede bağışıklık sistemi yani otoimmün sistemi güçlü olan insanlar kanser gibi birçok günümüz itibariyle sonucu itibariyle ölümcül hastalıklarda bile vücudu koruyan, kollayan, o hastalıkla daha iyi mücadele eden bir savunma sistemi kurabiliyorlar. Ve bu da onların daha sağlıklı bir insan olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla araştırmamız gereken, okumamız gereken, sorup soruşturmamız gereken, bilgi sahibi olmamız gereken bir sistemden bahsediyoruz burada bağışıklık sistemi derken. Bedenimizin bir başka büyük sırrı daha var, denge sistemi. Size şu ana kadar deriyi, duyuları, kasları, kemikleri, kalbi, akciğerleri, beyni, bağırsakları, böbrekleri ve bağışıklığı yeteri kadar, hani sadece beyni bile, hani İsmail Hakkı Aydın hocam, Profesör Doktor beyin cerrahı olan, 1000 defa dünyaya gelsem diyor, her geldiğimde 1000 yıl ömür verirse, beyni çalışsam yine bıkmam diyor, yine beyni anlatamam diyor. Yani öyle bir sistem, mucizevi bir sistem Rabbimizin yarattığı bu eşref-i mahlukat insandaki ahsen-i takvim üzere yaratılan Allah'ın dizayn ettiği, onun tasarladığı, hani nasıl künhüne vakıf olalım değil mi, nasıl layıkıyla anlatabilirim. Yetmez ama en azından kafi miktarda birazcık böyle ilginize, dikkatinizi çekmek adına, birazcık bu konuyu gündeminize almanızı sağlamak adına bazı küçük küçük bilgiler vermiş oluyoruz. Dolayısıyla aziz dostlarım, şu ana kadar parça parça bazı organlarımızı, sistemlerimizi ayrı ayrı anlattık ama bedenin asıl büyüklüğü organların tek başına, tek tek çalışmasında ya da tek başına başarısında değildir. Birbiriyle kurdukları o inanılmaz dengededir. Bilim bu iç denge arayışına homeostaz diyor. Kelime zor, anlam sade. Dışarıda şartlar değişirken bedenin içeride yaşama uygun dengeyi korumaya çalışması. Belki de İslami anlamda, belki de bilimsel anlamda Darwin'in bu uydurduğu saçma sapan evrim teorisine karşı savunmamız gereken, anlamamız gereken, idrak etmemiz gereken en önemli delillerden bir tanesidir bu iç denge arayışı. Hani tek başına bir insana baktığımızda evet onun bir beyni var. Beyin yönetiminde birçok şey devam ediyor içte ve dışta. Ama beyni olmayan bir organ nasıl oluyor da diğer organla iletişime girerek, etkileşime girerek, tepkiye girerek bu iç dengesini insanın tam da olması gerektiği kıvamında böyle milimetrik bir hesapla, miligram bir yaklaşımla ayarlayabiliyor. Hormonların salgıladığı o miligramın belki de milyonda biri kadar minnacık salgılara bir bakalım aziz dostlarım. Zamanlaması itibarıyla, kütlesi itibarıyla, etkisi itibarıyla inanılmaz bir mucizevi sistem var bedenimizin içerisinde. Dolayısıyla dışarıdaki şartlar değişirken bedenin içeride yaşama en uygun dengeyi sağlaması, bu dengeyi korumaya çalışması, bu denge sistemi homeostaz dediğimiz sistem. Biz mesela Hava ısınınca terliyoruz, soğuyunca titriyoruz, koşunca kalbimiz ve nefesimiz hızlanıyor, kalp de mi küt küt atıyor, soluk soluğa kalıyoruz, susuz kalınca susuyoruz. Kan şekerimiz değişince hormonlar hemen devreye giriyor, yaralanınca pıhtılaşma ve onarım başlıyor, mikrop girince savunma sistemi harekete geçiyor. Dolayısıyla bedenimiz sabit kalarak değil, sürekli küçük küçük minik minik ayarlar yaparak vücudu an be an dengede tutuyor. Bir ip cambazı düşünün mesela. İpin üstünde dimdik ve hareketsiz görünür. Fakat düşmemek için ayaklarında, dizlerinde, vücudunun kollarında, farklı yerlerinde gerekli küçük küçük böyle düzenlemeler yapar. Minik minik ayarlar böyle. Bedenin dengesi de böyledir. Denge hiçbir şeyin değişmemesi değildir. Değişen şartlara doğru cevap verebilmektir. Ve bunu biz bilinçli aklımızla, bilinçli düşünen beynimizle kendimiz tasarlayarak karar vermeyiz. Bizim yaptığımız bir şey değildir. Beden bu ayarları çoğu zaman bize fark ettirmeden otomatik olarak yapar. Dolayısıyla bedenimizin sessiz çalışmasını sıradan basit bir fonksiyon olarak kabul etmemeliyiz. Öyle sanmamalıyız. İlahi bir sistem var içimizde. Halik-i Rahim tarafından bizim için tasarlanan ve çalıştırılan, işte bu yüzden bedenimizi gerçekten çok iyi tanımak zorundayız. Bedenimiz konuşur aziz dostlarım da biz ne zaman duyarız? Bedenimiz bizimle Türkçe, Arapça da İngilizce konuşmaz. Sinyallerle konuşur. Zaten evrenin fonksiyonu, çalışması sinyaller üzerinedir. Rabbimizin kullarıyla direkt konuşması, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı sonrasında son vahyi aldığı an itibariyle bitmiştir. Bundan sonra hiçbir peygamber gelmeyeceğine göre Halik-i Rahim'imiz insanlık alemiyle, Ademoğlu'yla, ilk Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlamıştı. Soyumuzla, neslimizle, babalarımızla konuşması ve son olarak Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le bitmişti. Ama bizi çok sevdiği için Halik-i Rahim'imiz, bize o çok şefkatli ve merhametli davranan, bizi çok ama çok seven Rabbimiz, ilahımız, Mevlamız, bizi çok ama çok sevdiği için bizimle konuşmasına hala devam eder. Peki Allah kullarıyla nasıl konuşur? Allah kullarıyla olaylar vasıtasıyla konuşur. Dünyada olup biten olaylara baktığımızda, bunları olması gerektiği gibi yorumladığımızda Allah'ın bize ne demek istediğini anlamış oluruz. Çok basit bir örnek vereyim. Hani sosyolog değilim, şimdi sosyolog dostlarımız radyoda program yapan kızdırmayalım ama haddim değil, ama onlardan öğrendiğimiz şekliyle söylüyorum. Mesela kadim İslam uygarlığının cennet mekan ülkelerine, topraklarına baktığımızda her biri harap olmuş, turab olmuş, hercümerç olmuş, darmadağın olmuş. Cennet mekan topraklarına baktığımızda şu anda 57 ülkenin birçoğunda açlık, sefalet, yokluk, kavgalar, dövüşler, ayrılıklar, gayrılıklar, çatışmalar devam ediyor. İşte bunlara bakarak aslında Rabbimizin bize ne demek istediğini anlarsınız. Öbür taraftan da ehli küfürde bir birlik var, bir ittifak var. Bir ülkeye saldırmak istediklerinde, bir ülkeye ayar vermek istediklerinde, bir ülkeye zulmetmek istediklerinde, bir ülkeyi sömürmek istediklerinde menfaatleri icabı hemen bir araya gelerek bir ittifak kurabiliyorlar. Peki buna bakarak sizce bu yüzyılda, yaşadığımız şu 2026 yılının içerisinde Rabbimiz ümmeti Muhammed'e ne söylemek istiyor, ne söylüyor? Yani çok açık ve net bir şekilde kullarım birlik olun diyordur. Ey Müslüman kullarım, ey bana inanan kullarım, ayrılığa, gayrılığa, onculuğa, bunculuğa, şunculuğa, kinciliğe düşmeyin. Habibim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği şekliyle bir binanın tuğlaları gibi, bir vücudun azaları gibi birlik olun, ittifakı kurun. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da söylediğim şekliyle ey Allah'ın kulları kardeş olun diye emrediyordur. Böyle söylüyordur bize yani. İlk vahyin geldiği gibi insanlık aleminde bu vahiy olaylar vasıtasıyla Rabbin konuşması şeklinde geliyordur. Ama biz bunu nasıl yorumluyoruz? Vurdum duymazlıkla, anlamamazlığa vererek, bazen pervasızlıkla, o zaman da belamızı bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla aynı bu sosyolojik manada Allah'ımızın insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşması gibi Rabbimiz her bir kuluyla sinyaller vasıtasıyla da konuşur. Açlık ilahi bir sistemin uyarısıdır. Susuzluk ilahi bir sistemin uyarısıdır. Yorgunluk ilahi bir sistemin uyarısıdır. ağrıyla, uyku ihtiyacıyla, nefes değişikliğiyle, kalp ritmiyle, iştahla, bağırsak düzeniyle, ciltteki bazı renk değişiklikleriyle. Fakat aynı sinyal her zaman aynı anlama gelmez. Onun için de erbabına sormak lazım. Rus bir doktor dostumuz vardı. Sonra ülkesine döndü. Sadece dile bakıyordu aziz dostlarım. Dildeki değişikliklere, dilin belli bölgesindeki tahribata, tahrişata bakarak hastalıklarla ilgili bilgi veriyordu. Bir Uygur doktorumuz var. Şu anda o Türkiye'de. Sadece ele bakıyor. Yüzden de bazı şeyler anlayan doktorlar gördüm. Dedem rahmetli mercekle gözün içerisine bakardı. Göz bebeğindeki o 360 derecelik o çarkı felek gibi bölüm bölüm ayrılmış bölgelerdeki bazı uzmanlar kulağa bakıyorlar, bazıları tırnaklara bakıyorlar, bazıları elin içine, avuç içine bakıyorlar, bazıları ayak tabanına bakıyorlar. Dolayısıyla vücudun her tarafı inanılmaz bir sinyalle, inanılmaz bir frekansla konuşuyor. Evet, her baş ağrısı aynı sebepten oluşmaz. Her yorgunluk tembellik değildir. Her çarpıntı kalp hastalığına gelmez. Her karın ağrısının kaynağı mide ya da bağırsak değildir. Her baş dönmesi, daha evvel size anlattığım o muazzez ve mübarek sistem olan, o muhteşem sistem olan kulak kristalindeki oynamalar değildir. Dolayısıyla bedenimizi dinlemekle kendi kendimize teşhis koymak arasındaki farkı bilmeliyiz. Hani hangi sinyal nereden geliyor? Yorumlayabildiğimiz kadar elbette yorumlarız ama yorumlayamadığımız anda istişare farz, müsteşar mümtaz sırrınca onu bir bilene, onu o işin ehline sormamız gerekiyor. Burada beden farkındalığı şudur. Benim normalim ne sorusunun karşılığını bilmek. Yani tekrarlayan, şiddetlenen veya kalıcı bir değişikliğe ulaşan bir durumu fark etmek. Gerektiğinde ölçüm yaptırmak, bir uzman değerlendirmesini ertelememek. Beden kaygısı her küçük duyumu felaket gibi yorumlamak olabilir. Bu kaygı da çok iyi bir şey değil. Bazı dostlarım var. Hani çok küçük bir sinyal aldığında bile hemen birkaç tane doktor, birkaç tane hastane dolaşarak bu kadar evham da çok iyi olmayabilir. Ama beden ihmali de tekrar eden uyarıları sürekli susturmak anlamına gelir. Çok sevdiğim bir profesör doktor arkadaşım ağrı kesicilerle alakalı, hele hele böyle morfin düzeyine yaklaşan ağır ağrı kesicilerle alakalı bunun karaciğeri baskılayacağını, karaciğerde tahribata yol açacağını, üstelik vücuttan gelen o sinyali bastırdığımızda, onu susturduğumuzda içeride çok daha büyük bir tahribatın devam edeceğini, dolayısıyla asıl o ağrının kaynağını bularak, nereden geldiğini anlayarak ağrıyı oluşturan unsuru yok etmeyi, ağrıyı değil de ağrıyı oluşturan unsuru. Bunu şöyle bir örnek vereyim aziz dostlarım. Mesela dişimiz ağrıyor değil mi? Biz ağrı kesici alarak sürekli diş ağrısını yok ettiğimizde içten içe çürüme devam edecek. Dolayısıyla o çürümeyi oradaki iltihaplanan sinir uçlarının tedavisini sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla burada iki uçtan da uzak durmak gerekiyor. Ne korkuyla, evhamla bedenimizin esiri olacağız ne de dikkatsizlikle bedenimizi sahipsiz bırakacağız. Şiddetli göğüs ağrısı, aniden gelişen konuşma bozukluğu ya da güçsüzlük, ağır nefes darlığı, bayılma gibi acil belirtilerde beklemek ya da internetten çözüm aramak doğru değil. Bu durumda tabii ki bir doktora, bir sağlık yardımına başvurmak gerekir. Ama her küçücük sinyali de büyük bir evhamla karşılayıp ya ne oluyor diye, bana ne, başıma ne geliyor diye evhamlanmak da, kederlenmek de çok uygun değildir. Bedenin bazı mesajları fısıltı değildir, alarmdır, anlamlıdır. Vaktinde konuşur beden. Dolayısıyla bu dili, bedence dilini de tanımak zorundayız. Aziz dostlarım, bedenimize yaptığımız büyük haksızlıklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bedenimiz bize yıllarca hizmet ediyor değil mi? Peki biz ona nasıl karşılık veriyoruz? Bazen geceler boyu süren uykusuzluğu çalışkanlık zannediyoruz. Böyle koçluk seanslarında birçok dostumla konuşurken, kariyer koçluğunda, yönetici koçluğunda, executive coaching hizmeti verdiğim büyüklerimde, işte ilhamın gece vakti geldiği, konsantrasyonun, odaklanmanın gece vakti çok daha fazla olduğu. Aziz dostlarım, bazı durumlarda dönemsel olarak bu doğru olabilir ama Allah'ımızın dinlenme vesilesi kıldığı gece çalışması süreklilik arz ediyorsa insan fıtratına uygun değildir. Dolayısıyla gecenin yarısına kadar ekran başında kalıyor, sabah bedenimizden tam performans istiyorsak bu hem fıtrata uygun değildir hem de insanın bedensel akışına, işleyişine uygun bir şey değildir. Biz elhamdülillah ki Müslüman insanlarız. Bedenimizin nasıl bir fonksiyon göstermesi gerektiği din-i mübin İslam'da her zerresince hiçbir şey ihmal edilmeden bütün detayıyla anlatılmıştır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde ve bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşayışında. Dolayısıyla hani bir Müslümanın bedensel performansına baktığımızda çok çok özür diliyorum sizlerden. Bu mübarek beldelerde Rabbim bizleri affeylesin sizin dualarınızla. Hani bunu tam olarak uygulamayan bir insan olarak bir de buralardan size bu yayını yapıyor olmak, aziz dostlarım gerçekten yani لِمَ تَكُلُنَ مَا لَتَفْعَلُونَ sırrınca vebali çok ağır ama anlatmadan da olmuyor. Şöyle bir ikilemin içerisindeyiz. Seminer yapıyoruz mesela. Türkiye'deyken henüz burada gündüz programları yapıyoruz ama elhamdülillah. Ama Türkiye'deyken seminerler genelde yatsı namazını mütakip akşamın ilerleyen vakitlerinde yapılıyor. İslami mi? Evet, konuştuğumuz şey İslami. Ailelerin birliği, dirliği, iyiliği, güzelliği, saadeti için konuşuyoruz. Şirketlere gittiğimizde kurumsal, kurum içi seminerler, evet belki gündüz yapılan in-house seminerlerde, gündüz seminerlerde oluyor ama genellikle akşam bir vakti, hafta sonu, hani mesaiden almamak adına nasıl bir duygu bunu da bilmiyorum ama ben hani sanki bu iş değilmiş gibi, işten arta kalan bir zamanda yapılması gerekiyormuş gibi mesai sonuna bırakılıyor. Peki bu durumda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatsı namazından sonra yatmakla ilgili, uyumakla ilgili, yollardan çekilmekle ilgili, haşeratın bile hakkını düşünerek artık geceyi onlara bırakmakla alakalı hadis-i şerifine, tavsiyesine uyuyor mu? Uymuyor. Hani bunu bizzat şu 26 yıllık kariyer hayatımda 19. işimi yapıyorum, size anlatıyorum. Bu düşünen, konuşan, yazan Münir Arıkan olmak, seminerler vermek, buluşlar yapmak, inovasyonlar geliştirmek, kitaplar yazmak, işte böyle bu tür programlarla sizlere bilgiler vermek. Bu kariyerimde 26 yıldan beri ben de bunun acısını hissederek Resulullah Efendimizin sözünün hilafına akşam programlarını sıklıkla yapan bir kardeşinizim. Ama uygun değil aziz dostlarım. Allah bizleri affetsin. Hani Müslümanın ilminin ve rızkının bereketi seher vaktinde. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Çok değerli gönül dostlarımdan beni kırmayarak, haşa ben neyim ki yani, Rabbimizi ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kırmayarak seheri ve seher vaktini değerlendirmek adına seher vaktinde de koçluk yaptığım, program yaptığım, seminerler yaptığım dostlarım oldu. Ama genele baktığımızda böyle değil. Müslümanın bedensel ritmine baktığımızda yatsı namazından sonra uyuma, gece bir teheccüd mümkünse, mümkün değilse sabah namazında ve biraz öncesinde seherde kalkıp tövbe, istiğfar, ibadet, tefekkür, her ne oluyorsa. Akabinde sabah namazı, tesbihatlar, işrak vaktine kadar, duha vaktine kadar, işrak ve duha namazlarının kılınmasıyla günün başlaması, öğlen 45 dakikalık yarım saatlik kaylule uykusu, devam eden bir çalışmayla aralardaki tabii ki Allah'a kendimizi arz ettiğimiz, dertlerimizi sunduğumuz, yardım istediğimiz o 5 vakit namaz ve aralarında çalıştığımız o güzel mesainin sonrasında yine geliyoruz yatsı namazını mütakip uykuya. Dolayısıyla bu sistemi, bedene en uygun sistemi uygulamadığımız için bedenden gelen sinyalleri de baskılayarak işte uykumuz gelmiyor, uyku ilacı alıyoruz. Uyuyamıyoruz, depresyon, antidepresanlar alıyoruz. İşte rüyalarımız değişiyor, kabus görüyoruz, karabasanlar çöküyor, bilmem ne. Başka bir sıkıntı zuhur ettiğinde başka doktorlara gidiyoruz falan. Ama sistemi asıl olması gerektiği gibi kurmaktan bahsediyorum size. Bazen hareketsizliği dinlemek zannediyoruz. Halbuki insan hareketsiz kalarak değil, ataletle, atıl vaziyette, atalet, atıl, tatil hep aynı kökten, atıl durarak değil, bizzat hareketli bir hayat yaşayarak, bunun en güzel örneğini pazar sabahları yatağınızda oraya buraya dönerek, birkaç saat uyumaya çalışarak, ya erken kalkmayayım en azından bugün mesai yok, tatil diyerek, Yatakta kıvrandığınız vakitleri düşünün aziz dostlarım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Halbuki sabah namazından sonra uyumayarak şöyle bir yürüyüş, şöyle bir dinlenme, şöyle bir ilimle bilimle uğraşma, birkaç arkadaş bir araya gelip bir sohbet yapma çok daha büyük bir dinlenmeyi sağlar. Ama biz saatlerce aynı koltukta oturuyor. Sonra bedenimizden ve boynumuzdan hiç şikayet gelmemesini bekliyoruz. Bugün bir kalp cerrahı doktorumuzla, Doktor Ali Bey'le bir toplantımız vardı. Sadece elimizde mouse'u tutarak masada elimizi elektronik kelepçe haline getirmemiz sebebiyle 350'ye yakın hastalık oluştuğunu söyledi. Sadece elde, bilekte, kolda, oradan kardiyovasküler sistem, kalp damar hastalıkları diyoruz. Bir numaralı ölüm sebebi dünyada yaklaşık 25-30 milyona yakın ölümlerin %35'i aziz dostlarım oradan. Dolayısıyla devam ediyor koldan omuza, omuzdan boyuna, boyundan beyne. Dolayısıyla sadece elimizi böyle hareketsiz bir şekilde mouse'u tıklayarak çalışmamızın bereketsizliği, o hareketsizliğin bereketsizliği vücudu mahvetmiş oluyor. Dolayısıyla hani biz oturarak dinlendiğimizi, yatarak dinlendiğimizi, atıl kalarak hiçbir hareket yapmadan, hiçbir şey yapmadan dinlendiğimizi zannediyoruz ama öyle olmuyor. Bazen susuzluğu kahveyle, enerji içeceğiyle ya da şekerli içeceklerle geçiştiriyoruz. Bazen yorgunluğu daha fazla uyarıcıyla bastırıyoruz. Bazen ağrıyı anlamak yerine onu sürekli susturuyoruz. Bazen de en küçük belirtiyi sosyal medyada aratıp kendimize onlarca hastalık yakıştırabiliyoruz. Bu durumda bir başka haksızlık daha yapıyoruz aslında. Bedenimizi başkalarının bedeniyle kıyaslıyoruz. Onun boyu, onun kilosu, onun yüzü, onun gençliği, onun enerjisi, Allah muhafaza. Hele bir de şu anda dünyada alıp başını gitmiş olan insan bedenine en büyük haksızlıklardan, saldırılardan bir tanesi olan estetik ameliyatlarla Rabbin yarattığı hilkati değiştirmek, Allah muhafaza, ayrı bir programda buna değinirim. Ama biz bedendeki sinyalleri anlamak derken işte bedeni başka bedenle kıyaslayıp ben de onun bedeni gibi olayım kısmı değil. Elbette sağlıklı insanların sağlığını, bedeni korumalarını, ciltlerine bakmalarını, saçlarına bakmalarını, organların kendi içerisindeki o dengeli işleyişini korumalarını modelleyebiliriz ama fiziksel olarak dış müdahalelerle, estetikle, rekonstrüktif cerrahiyle, vücudu mahvetmek Allah muhafaza Rabbin gazabına yol açacaktır. Dolayısıyla bunu yaparken de çoğu zaman başkasının seçilmiş, ışıklandırılmış, filtrelenmiş görüntüsünü kendi bedenimizin en yorgun haliyle karşılaştırıyoruz. Bu da adil bir karşılaştırma olmasa gerek. Başkasının bedeni bizim bedenimizin kullanım kılavuzu olamaz. Çünkü elbette ki genetik mirasımız, yaşımız, hastalık geçmişimiz, kullandığımız ilaçlar, çalışma şartlarımız, ihtiyaçlarımız, bakın size parçalarımızı anlatıyorum yani. Kaderde yazılmış olan yazgılar farklı, üflenen ruh olarak frekansı farklı, değil mi? Ruhlar aleminde de bölük bölük yaşadığımıza göre, her bölük kendi içinde kendisiyle anlaşan bir hilkatle yaratılışta olduğuna göre orada bile farklı frekanslar var. Standart bir ruhtan bahsetmiyoruz yani. Sülalemiz farklı, ailemiz farklı, genetik yapımız farklı. Dolayısıyla o farklılıklar bizi biricik, özgün ve tek yapıyor. Bedenimizi kabul etmek, onu ihmal etmek değil. Bedenimizi geliştirmek de ondan nefret etmek değil. Doğru ilişki bence şu. Değiştirebileceğimiz alışkanlıklarımızın sorumluluğunu almak. Değiştiremeyeceğimiz özelliklerle de kavga etmemek. Orada Rabbin takdirine, Rabbin yazgısına boyun eğmek. Ve bedenimizi insanlık değerlerimizin tek ölçüsü haline getirmemek. Çünkü bedenimiz bizim tamamımız değil. 66 parçamızdan bir tanesi. Ama dünyadaki bütün işlemlerimizin de ana taşıyıcısı, bunu da unutmamak gerekiyor. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında bendeniz Münir Arıkan. İnsanı oluşturan 66 parçanın 5. parçası bedenimizi anlatmaya programın son bölümünde de söylediğim gibi devam edeceğiz. Şimdi bedenimizin bizden ne istediğiyle alakalı işin bize düşen tarafına bakalım isterseniz. Bedenimizi tanımak elbette yalnızca hayret etmek değil, gayret etmek, sorumlu kalmaktır. En temel ihtiyaç uyku. Yetişkinlerin uyku ihtiyacı kişiden kişiye, yaştan yaşa değişir. Ama resmi sağlık rehberleri, güvenilir rehberler yetişkinlerin çoğu için düzenli olarak en az 7 saat kaliteli uykuyu temel ışık olarak kabul ediyor. Uyku tembelliğin adı değildir, bedenin bakım vardiyasıdır. İkinci temel ihtiyaç hareket. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için haftada 150-300 dakika orta şiddette hareketi ya da buna denk yoğun faaliyeti öneriyor. Ayrıca büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme hareketlerinin haftada en az 2 gün yapılmasını tavsiye ediyor. Aziz dostlarım, bu güçlendirme hareketlerinde bazen ağırlık kaldırma, bazen çok sıkı antrenmanlar. İnanın internetten lütfedip bakarsanız çok sevinirim. Hani antrenman yapan bir bedenin kemik yapısıyla antrenman yapmayan bir bedenin kemik yapısı, inanın bir tanesi böyle Kars kaşarı gibi delik delik içi böyle, bir tanesi çok sıkı bir beton gibi, çok güçlü. İleriki yaşlarda biliyorsunuz hem kemik erimesi oluyor, hem kemikler çok peynir kıvamına geliyor, güçsüzleşiyor. Dolayısıyla hareket burada, özellikle böyle güçlendirici hareketler, yoğun hareketler Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesinlikle öneriliyor. Burada bir başka bir şey daha öneriliyor. Programın belli bölümlerinde bu bilgiyi size vermeye çalışıyorum. Çok önemli gördüğüm iki önemli organı, bir bağırsak, iki bacak diye sizlere anlatmaya gayret ediyorum. Şu anda bacaklarımız ikinci kalbimiz olarak görülüyor bilim tarafından. Oradaki uzun kasların çok sıkı olması, çok sağlıklı olması, toplar damarlarının kanı kalbimize taşımasına inanılmaz şekilde yardım ediyor. Hem ömrün uzunluğu hem de vücudun sağlığı sıhhatiyle ilgili ikinci kalp bacağımızı ihmal etmeyelim. Ve ikinci beyin bağırsaklar, bir ara bahsetmiştim. Vücuttaki üretilen serotonin hormonunun, mutluluk hormonunun %85'i bağırsaklarda aziz dostlarım üretiliyor. Dolayısıyla hani mutluluğumuz, mutsuzluğumuz sadece beyinde düşünerek, tefekkür ederek değil, bağırsak florasını oradaki bakteri yapısında koruyarak oluşan bir şey. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle ehli namus doktorlarımızın da tavsiyesi bu hareketlerin yapılması. Ama hiç hareket etmeyen bir insan için ilk hedef bir anda sporcu olmak değil, yoğun bir antrenmana girmek değil. Güvenli, her gün yapabileceği, sürdürebilir diyoruz buna. Sürdürülebilir biçimde daha çok hareket etmek. Yani haftada bir gün, bazen 2 gün, bazen 3 gün gidip 2 hafta, 3 hafta bırakıp, 1 ay bırakıp tekrar başlayıp yoğun bir spor salonu antrenmanından ziyade her gün sabah namazını müteakip yapacağımız yarım saatlik bir yürüyüş, akşamları bir yarım saatlik bir yürüyüş sürdürülebilir bir hareket ritmini sağlayacaktır. Bu söylediğim hareketler elbette yaşa, hastalığa, gebelik, engellik ve kullanılan ilaçlarla ilgili durumumuza özel değişebilir. Hareket planı kişiye özeldir. Ama gerektiğinde böyle güvendiğimiz uzmanlardan kendimize özel, kişiye özel yönlendirme alınabilir. Üçüncü temel ihtiyacımız beslenme. Aziz dostlarım, uyku dedik, hareket dedik. Üçüncüsü beslenme. Beden tek bir mucize besin istemiyor. Çeşitlilik, ölçü, yeterlik ve süreklilik istiyor. Dolayısıyla meyve ve sebzelerin, tam tahılların, uygun protein kaynaklarının yer aldığı, aşırı işlenmiş, fazla şeker ya da aşırı tuz ürünlerin sınırlandığı ya da sınırlandırıldığı bir beslenme düzeni genel sağlık ilkeleriyle uyumlu. Şimdi zaman zaman sizlerden özür diliyorum, afım istirham ediyorum. Şimdi ben bunu tüketirken size nasıl söyleyeceğim paketli ürünler kullanmayın diye. Bunun ana kullanıcılarından bir tanesi ben olmama rağmen. Ama en azından birbirimize dua edelim diye bu alışkanlıktan, bu zararlı alışkanlıktan kurtulmamız namına inşallah bu program kendimize de söylediğimiz, ağzımızdan çıkanı kulağımızın da duyduğu ve mucibince amel ettiğimiz dualarınızla bir program olur. Her zaman söylediğim gibi kendime de söylüyorum bu programda konuşurken. Bu arada tabii ki aziz dostlarım, herkes için tek bir liste yok, işte şunu kullan, bunu kullan diye. Alerji, diyabet, böbrek hastalığı, gebelik, yaş, kullanılan ilaçlar beslenme ihtiyacını kişiden kişiye değiştirebilir. Ama daha böyle tıbbı nebeviye uygun, daha kadim bilgeliğe uygun, torunlarımızın istediği gibi değil de anneannelerimizin beslediği gibi beslenme asıl ihtiyacımız olsa gerek. Dördüncü temel ihtiyacımız su dengesi. Yani herkes günde kesin şu kadar litre içmedir demek çok doğru bir şey değil ama gerçekten ihtiyaç yaşa, bedene, sıcaklığa, harekete, gebeliğe, hastalıklara, kullanılan ilaçlara göre değişebilir. Ama susama önemli bir işarettir. İdrarın rengi, sıklığı bazı durumlarda bize sinyal olarak bir fikir verebilir. Ama kalp ya da böbrek hastalığı olanların sıvı miktarını kendi başına artırması doğru olmayabilir. Görüştüğümüz doktorlar, konuştuğumuz güvenilir uzmanlar normal şartlarda 2 ile 3 litre arasında bir günlük sıvı tüketiminin uygun olduğunu söylüyor. Ama burada da yine bir yanlış yapıyoruz. İçtiğimiz enerji içeceklerini, asitli içecekleri, meyve sularını, çayları sıvı zannediyoruz. Evet, yapısı itibariyle bunlar sıvı kategorisine giriyor. Elbette katı değil ama vücudun algısı bunu su olarak algılamıyor. Dolayısıyla su içmekle sıvı içmek arasında büyük bir fark var. En azından böbreklerimizi yormamak adına, vücudun temel hücrelerini beslemek adına sadece su olarak en azından 2 litreyi zihnimizde tutsak yeterli olur. Tabii şimdi yavaş yavaş kış dönemine gireceğiz sonbahardan sonra. Yaz gibi olmayacak. Bulunduğumuz bölgeye göre değişecek, yediğimiz yemeklere göre değişecek, vücudumuzun ihtiyacına göre değişecek. Ama ihmal ederek bunu özellikle Türkiye'de gezdiğim dönemlerde, seminer verdiğim dönemlerde şunu görüyorum her seferinde. Hemen hemen işte 860'da en son 875'e kadar çıktı galiba. Çok az bir ilçe kaldı programı yapmadığım aziz dostlarım. Hemen hemen her ilçede bir diyaliz merkezi var. Ağız ve diş sağlığı merkezi var. Büyük büyük binalar, koca koca kallavi binalar. Bu ne demek? Böbreklerimiz de dişimiz de sağlıklı değil. İkisi de birbirini destekleyen bir denge sisteminin parçası. Yani sindirim ağızdan başlıyor ve böbrekte bitiyor. Çünkü en son böbrek süzerek kana veriyor, verilmesi gereken şeyleri. Aziz dostlarım, bilmiyorum yani. Çocuklarımız, 18 milyonu aşkın yavrumuz var. Okullarda yeteri kadar su tüketiyorlar mı? Emin değilim. Üniversitede okuyan 5-6 milyon son şeylerle, yeni kayıtlarla 7 milyon şu andaki rakam. 7 milyon gencimiz, yavrumuz yeterli kadar su tüketiyor mu? Emin değilim. Kadim bilgelik ne dedim? Torunlarımızın istediği gibi değil, anneannelerimizin beslediği gibi beslenmek lazım. Onlar bize hoşaf yaparlardı, komposta yaparlardı, özel ev yapımı meyve suyu yaparlardı, limonata yaparlardı. Suyun yanında onlardan da nasiplenirdik. Şimdi içerisine ne olduğunu bilmediğimiz şişelenmiş, kutulanmış içeceklerle, hani okuduğumuz kadarıyla birçoğunun zararlı olduğu çok kesin. Yeniden bu kadim bilgeliğe dönmek gerekiyor vücut sağlığımız açısından. Aziz dostlarım, ana ihtiyaçlarımızdan bahsediyorum son bölümünde. İlk temel ihtiyaç uyku dedik, ikinci temel ihtiyaç hareket dedik, üçüncü temel ihtiyaç beslenme ve dördüncü temel ihtiyaç su dengesi dedik. Beşinci temel ihtiyacımız da koruyucu bakım. Ağız ve diş bakımını ihmal etmemek. Her ilçemizin girişinde o koca koca kallavi binaları görünce ve bilimsel olarak %86'mızın dişinin çürük olduğunu, ağız ve diş sağlığının bozuk olduğunu öğrenince insanın gerçekten gönlü sızlıyor. Göz ve işitme değişikliklerini bu anlamda takip etmek, güneşten uygun biçimde korunmak, yani hem sindirimin ilk başladığı yer olan ağız ve diş sağlığı bakımı hem de dış sinyalleri algıladığımız, değerlendirdiğimiz göz ve işitme sistemini, buradaki değişiklikleri takip etmek. Özellikle koruyucu bakım dediğimizde tütün ve duman altı olmaktan uzak durmak. Aziz dostlarım, anlatırken haya ediyorum ama insafınıza sığınıyorum. Hollanda'da kafir dediğimiz, elin gavuru dediğimiz, aşağıladığımız insanlar, ne olursunuz kulak verin şu fakire, ineklerinin yanında sigara içmiyorlar aziz dostlarım. Birçok dini bütün Müslüman kardeşim var, dostum var, büyüğüm var, abim var. Ulemadan olan hoca durumunda büyüklerim var ama sigaradan uzak duramıyorlar. O kadar çok, yani ayrı bir program yapsak 3-5 seri olur yani. Bu duman altı olmanın insanlara verdiği zararı, bu bir insanlık suçu yani. Daha vahim bir şey söyleyeyim yani, beni şoka uğratan, hani 100-120 milyar avroluk ihracat yapıyorlar gıda ile alakalı ve orada lale çok önemli bir yekün tutuyor Hollandalılarda. O hadi ağılda anladık yani, ahırın içerisinde affedersiniz ineklerle alakalı. İşte bu süte siner, o süte sinince ineğin sağlığı bozulur. Sağlığı bozulmasa bile peynir yaparken peynire siner ve markamıza, imajımıza zarar verir diye düşündükleri için bunu içmiyorlar. Peki açık olan lale tarlalarında niye içmiyorlar? Dillere destan, dünyaya nam salmış Hollanda laleliği alakalı. İşte külü bir tanesine düşer, o koku, kötü bir koku verir. Sonra bir tanesi söyler, Mimar Sinan'a minare eğik dediği gibi, yamuk dediği gibi Hollanda lalesi pis kokuyor diye insanlar lale almaktan vazgeçer diye lalenin imajını korumak adına uçsuz bucaksız lale tarlalarında da sigara içmiyorlar. Şimdi aynı evde, aynı binada, aynı arabada sigara içen dostlarımı vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Sözün fazlası da çok uygun değil. Siz arif insanlarsınız, azdan anlarsınız, sözden anlarsınız aziz dostlarım. Dolayısıyla bu koruyucu bakımda yaşa, biyolojik cinsiyete, aile geçmişine, kişisel risklere uygun taramaları sağlık profesyoneliyle planladıktan sonra ona uygun, onların önerileriyle ilerlemek çok daha uygun. Gelişigüzel ilaç kullanımında devletimiz gerekli önlemleri almasına rağmen Sağlık Bakanlığı, yani 20-30 yıl evvel hatırlıyorum ben, normal ekmek alır gibi bir antibiyotik alınabiliyordu eczanelerden. Ama şimdi öyle değil, reçeteli. Buna rağmen dünyada bir numaraymışız. Reçeteli olsa bile gereksiz antibiyotik kullanımında. Bu çok vahim bir durum. Kafaya göre bunu yazdırmamak, kafaya göre kullanmamak, kafaya göre vitamin almamak, bitkisel ürün ve detoks programlarını kafamıza göre kullanmamak da bu koruyucu sağlıkta çok önemli. Çünkü bedenimizin zaten karaciğer, böbrek, akciğer, bağırsak, deri gibi gelişmiş işleme ve uzaklaştırma koruma sistemleri var. Bu organları korumaya çalışmak yeterli bir koruma sağlar. Bilimsel temeli olmayan kısa yollarla onları temizlediğimiz zannederek inşallah kirletmeyelim. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Son bir program daha bedenle alakalı yapacağım inşallah gelecek hafta. Ondan sonra beden kısmını bitirip inşallah insanı oluşturan bu 66 parçanın 6. parçasına geçeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbiciliğime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.